Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir derslerimizde bugün Talak suresinin son ayetlerini inşallah okuyacağız ve anlamaya çalışacağız. 8. ayetten 12. ayete kadar inşallah Rabbimizin kelamını en güzel şekilde anlayıp onu hayat haline getirmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keeyyim min qaryetin atet an emri rabbiha ve rusulihi fahasabnaha hisaben şedida. Fahasabnaha hisaben şedida ve azzabnaha azaben nükra. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم.
Bizleri kelam-ı ilahisiyle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Bu buluşma bir kul için ne büyük bir şereftir. Zira Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun buyurur Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu alemde konuştuğumuz nice insanlar, belki varlıklar var. Ancak bütün alemlerin Rabbi ile konuşma bahtiyarlığı ne büyük bir bahtiyarlıktır, ne büyük bir saadettir. Ne büyük bir lütfu ilahidir, ikram-ı ilahidir. Cenab-ı Hak bu sofradan, Kur'an sofrasından hem dillerimizi, hem gözlerimizi, kulaklarımızı, gönüllerimizi, hayatımızı bol bol ihsanlarıyla ikramlandırsın ve istifade ettirsin inşallah. Talak suresi 12. ayet, 12 ayetten ibaretti. Bunların ilk 7 ayetini bir önceki dersimizde efendim görmüştük. Şimdi inşallah bugün 8. ayetten surenin sonuna kadar, yani 12. ayete kadar ilahi ayetleri anlamaya çalışacağız. Estağfirullah. Ve keeyyin min qaryatin atet an emri rabbiha ve rusulihi fehasebnaha hisaben şedida ve azzebnaha azaben nükra. Nice şehirler vardır ki, nice beldeler vardır ki Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrine kibirlenerek isyan ettiler de onları şiddetli bir hesap ile hesaba çektik ve onları görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Bundan önceki ayetlerde, ilk 7 ayette Rabbimiz boşanmaya dair, aileye dair bir takım hükümlerden bahsetmişti. Yol göstermişti kullarına, nasıl davranacaklarına dair. Aile çözülecekse bunun da en güzel şekilde nasıl çözülmesi gerektiğine dair yol göstermişti. Kılavuzluk etmişti. Ve bu ayetle de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı büyüklenerek isyan eden, onları görmezden gelen, kendi aklını, kendi tecrübesini, kendi bilgisini Allah'ın mesajlarına tercih eden kimselerin akıbetlerine dikkat çekiliyor. Çok ibretlidir. Adeta şöyle söyleniyor sanki, boşanmaya dair de olsa o ilahi emirleri görmezden gelerek iş yapacak olursanız çok acı felaketlerle karşılaşabilirsiniz. Emri ilahi sünnetullah, yani Allah'ın kanunu, sizin menfaatinize, sizin saadetinize, sizin güzelce bir hayat sürmenize sebep olan hususlardır. Onlara uymak size kazandırır, uymamak size kaybettirir. Topluluklar, nice nice topluluklar Allah'ın emirlerine karşı bir kibirli bir duruş sergilediler. Kendi görüşlerini daha çok beğendiler. Peygamberler vasıtasıyla iletilen ilahi mesajlara kulak tıkadılar, belki alay ettiler. Yani şimdi bu devirde de bunlarla mı dediler adeta. Ama sonuçları çok kötü oldu. Ve Cenab-ı Hak örnek veriyor adeta. Nice diyor belde halkını. Cenab-ı Hak şiddetli hesaba çekti. Neden? Çünkü onlar Rablerinin emirlerine ve peygamberlerinin emirlerine karşı gelmişlerdi. Karşı geliş gerekçeleri de o peygamberleri küçük görmüşlerdi belki. Kendi arzularına uymayan mesajlar getirdikleri için onlara karşı kör ve sağır kesilmişlerdi. Böyle olunca da biz de diyor Cenab-ı Hak onları şiddetli bir hesaba çektik. Adeta yapıp ettiklerini ince detaylarına varıncaya kadar ince ince değerlendirdik. Ve وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا nükra. Onları öyle bir azapla, öyle bir cezayla cezalandırdı ki görülmemiş bir cezaydı. Azaben nükra aslında tarifi mümkün olmayan bir ceza. Tarifi mümkün olmayan bir cezalandırma, azap demektir. Nereden geldiğini belki insan anlamadı baştan. Dünyada çektiler cezanın bir kısmını. Ahirette de ayrıca zaten onlara daha şiddetli cezalar hazırlanıyor. Bazen bu ferdi anlamda müthiş bir iç huzursuzluk, stres, içe kapanma, görülmedik şekilde insanın iç dünyasında dünyayı kendine zehir eden bir hayat tarzı olarak zuhur eder. Kiminde böyledir. Toplumun bakıyorsunuz bazen birçoğunda böylesi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Psikologların kapıları doluyor. Sanki çözümlerin tamamı oradaymış gibi. Evet, elbette Allah'ın onların eliyle çözdüğü kullarının dertlerine dermanlar gönderdiği elbette vardır ama insanoğlu ilahi hudutları, ilahi emirleri, ilahi tavsiyeleri görmezden gelince başına neler geliyor neler onları bilmiyor, sebeplerini bilmiyor, arka planını bilmiyor. Sure özelinde konuşacak olursak o boşanma hukukunda da Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yolu izlemeden bir boşanma gerçekleştirilecek olursa orada da aslında Allah'ın emirleri çiğnenecek olursa türlü türlü cezalar, türlü türlü sıkıntılar onları bekleyecektir. Bazen Allah muhafaza intihara kadar giden sıkıntılarla karşılaşacaklardır. Bazen bir sosyal fitneye, içtimai, toplumsal bir fitneye sebebiyet verecektir. Öyle ya, bazen aileler doğru bir usulle boşanmadıkları zaman bakıyorsunuz kız tarafı, oğlan tarafı derken birbirine karşı çok farklı bir düşmanlık ortaya çıkıyor. O düşmanlığın neticesinde kimi zaman canlar, kimi zaman mallar, kimi zaman evlatlar perişan oluyor. Haneler tarumar oluyor. İşte o da ailenin kıyameti gibi adeta. O da helakin bir başka çeşidi. Yüce Rabbimiz aslında bu surede, bu 8. ayetten sonra böylesi bir dikkat çekmeyle şu boşanma hukukuna dair Allah'ın size gösterdiği yolu titizlikle öğrenin ve ona göre amel edin demiş oluyor. Yapmazsanız sizi kötü bir akıbet bekliyor. Çünkü ilahi emirlere karşı gelmenin dünyada da ahirette de bir karşılığı olacak, bir cezası olacak. Uymanın mükafatı ve saadeti olur. İlahi emirlere uymamanın da cezası ve azabı olur. Hem de şiddetli bir muhasebe ile diyor. Onları hesaba çekeceğiz. Çektik. Ve görülmemiş bir azapla da onları azap ettik. Kime? Efendim, Rablerinin ve peygamberlerinin emrine karşı gelen, kibirle karşı gelen nice topluluklara. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا. Böyleleri yaptıklarının cezasını tattılar. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmettiler ve bunun karşılığını aldılar. Ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا. Tam bir kayıp oldu. Hüsran kelimesi aslında bir tüccarın ana sermayesinin de kaybolup gitmesi demek. Onlar kendi kendilerine ettiler. Canlarından oldular, mallarından oldular, evlatlarından oldular. Oldular, oldular. Hayatlarından oldular. Hayatları zindan oldu. Efendim, ömürleri tatsız, çile ve azap içerisinde bir ömür oldu. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا. Yaptıklarının cezasını tattılar. Ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Tam bir kayıp oldu. Usulünce belki ilahi emirlere uysalardı, böyle bir sonuç olmayacaktı. Dünyada da kazanacaklardı, ahirette de kazanacaklardı. Allah'ın emirlerine uymak, başlangıçta kayıp gibi görünse diyelim, sonuçta müthiş bir kazanç olduğu ortaya çıkar. Bazen insanlar işte faizli kredi almazsak şöyle kayıplar oluyor, şöyle zararlar oluyor diye düşünüyorlar. Başlangıçta kazandıklarını zannediyorlar ama öyle acılar tadıyorlar ki sonunda, öyle hüsranlar tadıyorlar ki, öyle perişanlıklara düşüyorlar ki başlangıçtaki o güzel gördükleri sonuçlar içinde cehennem azabı taşıyan bir zarf haline adeta gelmiş oluyor. اَعَدَّ lehum عَذَابًا شَد۪يدًا. Allah böylelerine şiddetli azap hazırlamıştır ahirette. Kime? Rablerinin ve onun elçilerinin emirlerine kibirlenerek karşı çıkanlara. فَتَّقُ اللّٰهَ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ. Ey gerçek akıl sahipleri! اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey iman eden gerçek akıl sahipleri! Allah'tan sakının. Allah'ın hudutlarına, emirlerine, yasaklarına dikkat edin. Farzlara ve haramlara dikkat etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın azabından ve gazabından kendinizi koruyun. فَتَّقُ اللّٰهَ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اُلِي الْاَلْبَابِ gerçek akıl sahipleri diye tercüme ediliyor. Sanki şöyle, evet insanın en önemli yönü idrak yönü diyelim. Hak ve hakikati doğru kavrayabilmesi, güzeli çirkini birbirinden ayırabilecek bir mihenk taşına, adeta bir ölçeğe sahip olması, doğru değerlendirebilecek bir basiret, firaset ehli olması, bu çok önemli. Ama bu ulul elbab olmak ancak iman edenlerin ulaşabileceği bir üst seviye. Onun için derler ki, lüb kelimesi Arapçada imanla aydınlanmış idrak melekesinin adıdır. Yani Allah'tan gelen vahiylere tam teslim olmuş ve aklını çalıştıran kişinin o akletme melekesine lüb deniyor. Lüb bir anlamda öz demek. Özellikle kabuklu yiyeceklerin özüne lüb derler. Mesela lübbül ceviz dendiği zaman cevizin içi anlamına gelir. Ulul elbab, lübbül insan peki nedir? Yani adeta insani öz. İnsani özü kaybetmemiş, o idrakini kaybetmemiş, basiretini, firasetini, doğru düşünceyi kaybetmemiş kişilere ulul elbab denir. Kimileri bunu sağduyu sahipleri diye tercüme ederler ama tercümenin çok ötesinde manaları var bu ulul elbab kelimesinin. Cenab-ı Hak da ey iman eden akıl sahipleri, gerçek akıl sahipleri, Allah'ın hudutlarına son derece dikkatli, titiz bir şekilde, saygılı bir şekilde yaklaşın. Onları aşmayın. Allah'ın emirleri sizin insan kalmanıza, mümin muvahhid kalmanıza ve saadetli bir hayat sürmenize, ahirette de cennet ve cemal-i ilahi ile buluşmanıza vesile olacak. Aksi olursa dünyanızda cehennem, ahiretinizde cehennem. Dünyanızda da cehennemin adeta yansımaları olacak. Ahirette o azapla buluşacaksınız. Allah muhafaza buyursun cümlemizi. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا Ey gerçek akıl sahibi, iman edenler! Allah size muhakkak bir öğüt indirdi, bir zikir indirdi. Bir hatırlatmalar mecmuası indirdi. Hakikatleri bir bir hatırlatan Kitab-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Burada müfessirlerimiz zikra kelimesini, yani Talak suresinin 10. ayetinde zikredilen قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا Allah size bir zikir indirmiştir. Hem de ne zikir? Zikir burada Kur'an'ın bir vasfı aynı zamanda. Cenab-ı Hak Kur'an'la ilgili اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Zikri biz indirdik. Sana biz indirdik. Onu biz koruyacağız buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan zikir kelimesiyle de, ismiyle de anılıyor. Buradan yola çıkan alimler buradaki zikra kelimesini Kur'an olarak tefsir etmişlerdir. Allah size bir Kur'an indirmiştir. Ki o Kur'an bir takım hatırlatmalar barındırır içinde. İşte geçmiş kavimleri hatırlatır, ibret alasınız diye. Hak olan hususların, gerçeklerin neler olduğunu hatırlatır size. Yanlışların neler olduğunu hatırlatır. Hangi yoldan giderseniz hangi sonuçlara varacağınızı hatırlatır. Hatırlatır, hatırlatır. Yani Kur'an bir öğüttür baştan sona. Bir hidayettir, yol gösterici bir kılavuzdur. Ve Allah bunu size indirmiştir. Yani bunun kıymetini bilin diyor adeta Yüce Rabbimiz. Zikir kelimesi aynı zamanda şeref manası da vardır. Buradan hareketle denilebilir ki Allah size dünyada ve ahirette şeref üstüne şeref verecek bir ilahi mesajlar mecmuası indirdi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Ona sarılırsanız dünyada da şerefinizi korursunuz. Ahirette de Cenab-ı Hakk'ın katında da şerefliler zümresine dahil olursunuz. Ama bundan yüz çevirecek olursanız hayatınızda, mematınızda, yani ölümünüzde, yaşamınızda darlık, sıkıntı, stres, huzursuzluk üzere olur. Ahiretinizde de kör olarak haşrolursunuz. Ve orada da dünyada yolu şaşırmış olduğunuz için orada da yolu şaşıranların gideceği o azaba doğru sürüklenirsiniz. Öyleyse eğer size iman nasip olmuşsa, ülül elbab olmuşsanız, yani gerçek bir akıl ve idrak seviyesi size lütfedilmişse, bunun şükrü olarak size indirilen bu zikre sımsıkı sarılın. Bu hatırlatıcıya. Ona kulak ardı etmeyin, onu kulak ardı etmeyin, onu görmezden gelmeyin. Onu sıradan bir öğüt gibi görmeyin. O alemlerin Rabbi tarafından size indirilmiştir. Kad enzelallahu ileykum. Onu Allah size indirdi. Zikran bir öğüt olarak indirdi. Rasulen yetlu aleykum ayatillah mübeyyinatin. لِيُخْرِجَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَرْجِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا. Ve iman edip salih ameller işleyenleri zulümattan, yani her çeşit karanlıklardan, inkar, şirk, nifak karanlıklarından nura çıkarmak için, aydınlığa çıkarmak için Allah'ın apaçık beyan eden ayetlerini size okuyan bir peygamber de göndermiştir Allah. Evet, size bir zikir indirdi. Bir de size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan ve bunu da sizi zulümattan, yani her türlü karanlıktan, cehaletten, zulümden, şirkten, nifaktan, küfür karanlığından, isyan karanlığından sizi imanın, İslam'ın, ihsanın aydınlığına çıkarmak, nuruna çıkarmak için bir de elçi gönderdi. Bir Kur'an gönderdi, bir elçi gönderdi. Bazı müfessirler buradaki Rasulen kelimesinden yola çıkarak derler ki Rasulen kelimesi önceki zikran kelimesinden bedeldir. Yani Arapçada böyle bir kayda var. O zaman size Yani bir peygamber gönderdi. O zaman o zikirden kasıt peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir diye de izah eden alimler var. Bazıları da evet Allah hem zikri indirdi hem de bir peygamber gönderdi diye bunu iki ayrı nimet olarak sayarlar. İkisi de mümkün. Zaten Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi şahsında Kur'an'ın tecelli ettiği bir Nebi-i Ekrem, bir Üsve-i Hasene örnek model olduğu için de birbirini destekler görüşlerdir bunlar. Dolayısıyla Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz size diyor Allah'ın ayetlerini okuyor. Allah'ın o mucize çapındaki kolay kolay sizin kendi aklınızla erişemeyeceğiniz nice nice işaretler barındıran mesajlarını size okuyor o peygamber. Her akıl sahibine, her ülül elbaba özü çürümemiş, özü sağlam, İmanla aydınlanmış, idrake sahip her birinize Allah'ın bu ayetlerini okuyor. Kim okuyor? O elçi okuyor. Ve bunu okuma sebebi de iman edip salih amel işleyenleri her çeşit karanlıktan, cehalet karanlığından, zulüm karanlığından iman aydınlığına, İslam'ın aydınlığına, Rabbin aydınlığına çıkarmak için okuyor bunları. Yani demek ki insanoğlu böylesi zikir ve rasullere kulak vermezse şayet çoğunlukla o zulümat dediğimiz o karanlığın içinde kalıyor. Birçok kitaplar okusa da, çünkü insanoğlunun aklının da bir sınırı var. Gaybı bilmez mesela. Bilmediğimiz çok şey var. Bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında neredeyse hiç mesabesinde. Bu yönüyle ilahi vahiylere, ilahi mesajlara, ilahi bilgilere kulak tıkayan kişiler mutlaka karanlık noktalarda bocalayıp duracaklar birçok alanda. Hayatlarının her safhasını aydınlatma şansına sahip olmayacaklar. İzah edemeyecekler, alemi izah edemeyecekler, varlığı izah edemeyecekler, kendi varlıklarını izah edemeyecekler. Nereden gelip nereye gittiklerini, niçin var olduklarını bunu kavrayamayacaklar. Çünkü bunlar ancak ilahi vahiy nuruyla, ışığıyla aydınlatılan hususlardır. Öldükten sonrayı hiçbir ilim aydınlatamaz. Yani beşeri ilim. O ancak Allah'ın vahiyiyle aydınlanır. Hayatın birçok alanına dair, ilişkilerimize dair zulmetmeden, birilerinin hakkını yemeden istikamet üzere bir hayat sürebilmek Allah'ın vahiyine sırt çevirerek olmaz. Elbette akıl çok kıymetlidir. Elbette tecrübe, istişare önemlidir. Ama bunların bile yetmediği nice nice ince noktalar vardır. İşte Cenab-ı Hak kitaplar indirmek suretiyle, peygamberler göndermek suretiyle iman eden kullarını her çeşit karanlık noktadan aydınlığa doğru çıkaracağını, çıkardığını burada bize haber veriyor. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا Kim diyor Allah'a tam böyle iman etti, ondan gelen her şeye tam güvenip sarıldı, kalben onu tasdik etti ve güzel, salih, doğru dürüst ameller ortaya koydu, davranışlar sergiledi. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَرْجِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Allah da böylesi müminleri, böylelerini altlarından nehirler akan cennetlerine dahil etti, koydu. Koyacaktır elbette. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ayetleri geldiğinde cenneti istermiş Allah'tan. Biz de Efendimizin sünnetine uyarak, Ya Rabbi bizleri de iman edip salih amel işleyen ve cennetlerine koyduğun bu bahtiyarlardan eyle Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz. قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا Allah böylesine en güzel bir şekilde rızık vermiş demektir. Evet. Rızık var, rızık var. İnsan efendim dünyada da öyle. Her şeyin bir güzeli var. Ama Allah diyor en güzel bir şekilde ihsanıyla, ikramıyla, fazlıyla böylesi iman edip salih amel işleyenlere öyle bir rızık verecek ki o rızkı tarif etmek mümkün değil. Çünkü Arapçada marife ve nekra diye bir efendim cümle bilgisi var. Kelimeler ya marife olurlar ya nekra, belirsizlik ifade ederler. Bu belirsizliğin de birçok sebepleri olur. İşte buradaki rızkan kelimesi böyle nekra dediğimiz Arapçada belirsizlik ifade eden bir şekilde gelmiş. Bunu şöyle anlamak mümkün. Allah onlara, böylelerine öyle bir rızık verecek ki tarifi imkansız. Tarifi imkansız bir rızık verecek. Güzellik itibariyle imkansız. Bereket itibariyle imkansız. Efendim sayın, sayabildiğiniz kadar. Ne bir göz onu görmüş, ne bir kulak onu işitmiş, ne de bir beşerin hatırına gelmiş böyle bir rızık. Ama güzel mi güzel. Allah böylesini lütfedecek. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنْ Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنْ Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır. Yedi gök ve yeryüzünde de onun bir misli arasında gidip gelmektedir. İlahi emirler, takdiri ilahi, ilahi mesajlar. Allah'ın her bir varlığa mesajları var. Birazdan tefsir olarak bunlara dikkat çekeceğiz inşallah. Bunu niye yaptı Allah? لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَادَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz diye. Bu yedi kat göğü ve yeryüzünden de onun bir mislini Allah bunun için böyle yarattı. Şimdi burada efendim Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde 7 ayette göklerin 7 kat olduğu bahsedilir. Tabaka tabaka olduğuna da dikkat çekilir. Fakat bunun hangi anlama geldiğini doğrusu evet Kur'an'ın indiği dönemdeki insanoğlu da bilmiyordu. Aslında bugün de biz tam olarak bilmiş değiliz henüz. Çeşitli yorumlar var. 7 kat semadan ne kastedildiğine dair tefsirlerimizde de ifade edilir ama doğrusu insanoğlu olarak uzayı yeterince keşfettiğimizi, gökyüzünü yeterince keşfettiğimizi söylemek zor. Ama şuna iman ediyoruz. Allah 7 kat sema, 7 gökten bahsettiğine göre bir tıbaka diye de ayette, bir başka ayette ifadesi var. Tabaka tabaka böyle bir 7 sema var. Biz buna iman ediyoruz. Fakat buradan kasıt nedir? Hakikaten acaba şu an ilmen keşfettiğimiz ya da teleskoplarla varlığından haberdar olduğumuz gökyüzünün içerisinde bu 7 kat sema mı var? Yoksa bu keşfettiğimizin de ötesinde daha tabakalar var mı? İnsanoğlu olarak biz bunu bugün biliyoruz dememiz çok kolay değil. Bu sebeple bir takım tahminlerde bulunuruz. Şöyledir, şöyledir, şöyledir diye. Zanlarda bulunuruz ama bu kesin bilgi ifade eder mi? Kesin bilgi ifade etmez. Onun için bu ayetler üzerinde her dönemin müfessiri kendi dönemindeki bilgiler çerçevesinde bir şey söylemiş. Ancak nihai bilgi yani en son bilgi dediğimiz zaman o sona ulaşılmış mıdır? Hayır, o sona ulaşılmamıştır. Çünkü göklerin keşfi henüz tam gerçekleştirilememiştir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ve minel ardı mislehunne, yerden de onun misli, onların misli buyuruyor. Burası çok efendim müfessirlerimizi zorlamış aslında. Burayla ilgili de birçok kanaatler serdetmişler. Ne kastedilmiştir acaba? Yerden de bir o kadarı denilerek mislehun. Birkaç görüş sizlere buradan doğrusu nakletmek isterim. Kur'an yolu müfessirlerimiz konuyu biraz detaylıca incelemişler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı Kur'an yolu tefsirinde bu konu incelenmiş. Ben de oradan kısaca özetleyeceğim. Çünkü yer bilim üstadı değiliz elbette. Gök bilim üstadı da değiliz. Bu zatların ya da en azından o alanlarla ilgili araştırma yapanların verdiği sonuçları sizlerle paylaşacağız. Ancak tabii buradaki paylaşacağımız bu görüşler bugün yer bilim ya da gök bilim üzerine uzmanlaşmış kişilerin görüşlerinden ziyade kendi dönemlerinde müfessirlerin izah tarzlarını gösteriyor. Bir konuda izah birden fazlaysa elbette kesin bilgi demek değil. Bir zan ifade ediyor demektir bu. Cenab-ı Hak tabii bildirirse bildirdiği kadarını bilebiliriz. Bu yönüyle bilmediğimiz nice hususlar var. Zaten Yüce Rabbimiz bu azamet karşısında adeta acizliğimizi hissedelim ve Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini bilelim diye bu kavramaktan aciz olacağımız yüce ayetlere dikkatimizi çekiyor ki ayetin sonu çok dikkat çekici gerçekten. Allah diyor 7 göğü yarattı ve yeryüzünden de benzer bir o kadarını yarattı ki bir de diyor bunların arasında ilahi emirler inip duruyor. Hakikaten arıya da vahyediyor Allah, göğe de vahyediyor, yere de vahyediyor. Yani ilahi emirlerini bildiriyor. İnsana vahyediyor peygamberler vasıtasıyla. İlhamlar bırakıyor gönüllere. Efendim, nice nice Cenab-ı Hakk'ın tasarrufları var şu alemde. Hükümranlığını hissediyorsunuz. Bütün canlılara Cenab-ı Hak bir hidayet göndermiş. Herkes ne yapacağını biliyor, bütün canlılar biliyor. Bütün bunlara Cenab-ı Hak sadece işaret ediyor. Ve buyuruyor ki bunları niye böyle size adeta bu hakikatleri beyan ediyoruz? Niye bunlar böyle yaratıldı? Şunu bilesiniz diye. Allah her bir şeye gücü yeter. Allah'ın gücüne sınır çizemezsiniz. Bir. İkincisi bir de Allah'ın her şeyi ilim olarak kuşattığını bilesiniz diye. Allah'ın bilgisi dışında değil hiçbir şey. Allah'ın bilginin nihayetsizliğini hissedesiniz diye. Belki biz işte şu acizliklerimizi ifade ederek de 7 kat göğün ne olduğunu bilmiyoruz. Yedi arzdan bahsediliyor. Arzın, yani yedi arz, hadislerde yeryüzünün de yedi katmanlı olduğu ya da yedi arz tarzında ifadeler de geçiyor, hadislerde de geçiyor. Bunların bile ne olduğuna dair kesin bilgiye ulaşamıyoruz. Öyleyse diyoruz ki hakikaten bunları bilmekten de aciziz şu an. Aynen öyle. İnsanoğlu da henüz ulaştığı bilgiler henüz daha bilinmeyenlere nazaran nispeti nedir? %1 midir? %1000 midir? Onun nispetini bile bilmiyoruz. Evet, bu yedi yerküreye dair, yeryüzüne dair bu ayetin bu kısmından, yani ve minel ardı mislehunne, yeryüzünden de onun misli kadar, yani yedi göğün misli kadar ne kastediliyor? Yerin göklere benzerliği sayı yönündendir diyenler olmuş bazıları. Nasıl yedi tane katman var, gök katmanı var. Yeryüzünün de yedi katmanı var kendi içinde diyerek. Bu katmanları da şöyle iki şekilde izah edenler olmuş. İşte denizlerle bölünerek kıtalar olarak yedi kıta tarzında ya da mağma tabakasına doğru böyle yedi tabaka olduğu şeklinde izahlar olmuş. Bu izahları kabul etmeyenler de var elbette. Bir başka görüş, yerin göklere benzerliği nitelik yönündendir demiş. Sayı yönünden değil, nitelik. Yani böyle gökler nasıl azametli bir şekilde yaratıldı, son derece nizamlı, intizamlı yaratıldı. Bir o kadarı da yeryüzünde yaratıldı. Yani Allah'ın gücünü, kudretini keşfedebilmek için evet göklere de çıkabiliyorsanız çıkın, incelediğiniz kadar inceleyin ama yerden de benzerleri var. Yeri inceleyince de siz aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın yüce kudretini, şanını hissedeceksiniz. Onun ilminin nihayetsizliğini bulacaksınız, bileceksiniz. Allah'ın nice nice emirlerle nice nice harikalar meydana getirdiğini, her bir varlığa hususi kader tayin ettiğini göreceksiniz anlamındadır demişler. Burada sayıdan ziyade yeryüzündeki o nizam, intizam, ilahi azamet tecellileri yönündendir demiş bazı alimlerimiz. Bazıları mesela arz kelimesinin başında min harfi cerri edatı geçiyor. Ve minel ardı mislehun, yerden de onun benzeri anlamında. Burada da çok özel bir mana, belki birçok tefsirde buna rastlanmaz. Buradaki min harfi cerri daha çok Türkçemizdeki den'dan anlamınadır ve başlangıç bildirme manası da verilir. Daha başka anlamları da vardır bunun. Tabii detaylara burada inemiyoruz. Bu yaklaşıma göre ayette arz kavramıyla insanın aslına işaret edilmiştir. Yani insan da topraktan yaratılmıştır. Çünkü insan topraktan yaratıldığı için insanın da yedi semaya benzetilen yönü vardır. Onun idrak ve şuurunun kaynakları olan ve yediden aşağı olmayan bilgi imkanlarıdır ki bunlar beş duyu, akıl ve vahiy. Beş duyu dediği görmek, işte işitmek, tatmak, koklamak, dokunmak. İşte bunlara havası hamse denir. Beş duyu. Bir de buna akıl ve vahiy eklenir. Yerden de, yani yerden yaratılan o insanda da böyle bir adeta kainattaki bu yedi kat gök gibi bir sistem Cenab-ı Hak lütfetmiştir şeklinde anlayan alimlerimiz de olmuş. Bunların tabii hepsi yorumdur muhterem kardeşlerim. Yorumların birden fazla olması aslında ayetin derinliğinin anlaşılmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Bazı alimler de yedi sayısı demişler ki bu bilinen anlamında yedi değil de çokluğu belirtmek için. Yani şöyle denilmiş oluyor. Nice nice gökler yarattı Allah, nice nice yerler yarattı Allah anlamında. Adeta çok katmanlı bir dünyada yaşıyorsunuz. Üstünüzde olan gök de öyle, ayağınızın altındaki yer de öyle denilmiş oluyor. Bu da kastedilmiş olabilir demişlerdir. Elbette daha farklı görüşler de var. Ancak genel olarak şu söylenebilir. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede yüce kudretine ve ilmine dikkat çekiyor. Kudretinin nihayetsizliğine, yani ona bir sınır çizilemeyeceğine, ilminin de ihata edilemeyecek kadar geniş olduğuna kullarının dikkatini çekiyor. Yani ey gerçek akıl sahipleri, şunu bilin ki Allah'ın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yok. O her şeye kadirdir. Ve onun bilmediği hiçbir şey yok. Onun bilgisine sınır da çizemezsiniz. Aynen öyledir. Biz de Rabbimizin her şeye kadir olduğuna iman ediyoruz. Ve onun bilgisinin nihayetsiz olduğuna iman ediyoruz. Ve gücümüzü, kudretimizi, ilmimizi, irfanımızı artırmasını da Yüce Hazretinden niyaz ediyoruz efendim. Bu ayetle Talak suresinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde Tahrim suresinden devam etmiş olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.